İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir Bedenimiz Hikayetler programına daha hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Ali Pekcan Demiröz, Türkiye'nin önde gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından. Hocamız eğitimini Çapatıl Fakültesi İstanbul Üniversitesi Hastanesi'nde, üniversitesinde gördükten sonra, daha sonra çok çeşitli yerlerde çalışıyor. Ankara'da, doğma büyüme Ankaralı. Fakat Gata'da çalışmış. Gata'da eğitim görüyor inşallah. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi eski başhekim 2004 ile 2010 yılları arasında. Şimdi enfeksiyon hastalıkları bölümü başkanı. Çok geniş bir CV'si var. Çok büyük emekleri var Türkiye'ye, hizmetleri var. Programımıza şeref verdiniz hocam. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de gerek kanal yöneticilerine gerek sizlere çok teşekkür ediyorum.
Enfeksiyon hastalıkları hocamız şimdi değinecek tabii. Çok geniş bir saha. Yani her yerin, her organın, her sistemin enfeksiyonu görülebiliyor. Tanı yöntemleri, tedavi yöntemleri. Bu yüzden yani çok geniş bir anlatımı da var tabii. Bakteriler, evet. Virüsler, evet. Mantarlar, çeşitli enfeksiyonlar görülüyor. Nasıl başlayalım hocam? Buyurun.
Enfeksiyon genel halk arasında ateşli bulaşıcı hastalıklar. Yani daha karakteristik özelliği bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen bir tıp dalı. Da eski ifadelerle sari hastalıklar da denilirdi. Zaman içinde enfeksiyon hastalıklarında da uğraş alanı da çok önemli değişiklikler oldu. Biraz evvel sizin bahsettiğiniz gibi enfeksiyon etkenleri başlıca bakteriler, virüsler, mantarlar. Ama bunların dışında parazitler var.
Evet.
Ve bunların her birisinin kendi içinde pek çok türü, sınıfı, alt grubu var. Eskiden beri bu pek çok salgın hastalıkla da önemli sayıda ölümlere yol açmış. İşte virüs pandemileri olmuş, bütün dünyada salgınlar olmuş. Bakteri salgınları olmuş. Bu yönüyle de hep dikkat çeken bir tıp alanı. Günümüzde de hala yine virüs pandemileri, influenza, işte kuş virüsü, domuz gribi gibi şeyler, virüs, viral etkenleri yol açtığı dünyayı tehdit edebilen, bütün kıtalarda görülebilen salgınlar günümüzde de yaşanmakta. Bu yönüyle devamlı önemini koruyan bir dal. Bunun dışında eskiden çok gördüğümüz hastalıklar bazı alanlarda etkenle yapısı iyice anlaşıldığından, bunların tedavi yöntemlerinde gelişmeler kaydedildiğinden yapılmış, azalmış durumda. Tabii tıpta en önemli hususlardan birisi de özellikle bu enfeksiyon alanında hastalık olmadan hastalanmayı önleyebilme için de çok çabalar sarf edilmiş. Evet. İşte aşılar konusu da çok büyük gelişmeler sağlanmış. Ve bugün bu gelişmelerle paralel olarak mesela bir çiçek aşısı artık dünyada çiçek virüsü eradike edildi diye tabir ediyor. Artık görülmediği için bu uygulama bile kalkmış durumda.
Evet, evet.
Ancak kalkmakla birlikte insanlar çok değişik davranışlar gösterebiliyorlar. Biyolojik savaş unsuru olarak, bir tehdit olarak bir kenarda duruyor. Buna benzer başka biyolojik savaş etkeni olan mikroorganizmalar var. Bu tip gelişmeler dışında biz klasik enfeksiyon hastalıklarını artık çok görmüyoruz. Hijyen şartlarının iyileşmesi, yani bu etkenlerin çevre şartlarının iyi olmadığı, sağlıklı olmadığı ortamlarda bu birçok kaynaktan yayılmaları, yiyeceklerle, sularla, besinlerle yayılmaları, alınan tedbirlerle azalmış durumda. büyük bu konuda epidemiler görülmüyor. Ama yine de endemiler tabir ettiğimiz tarzda yer yer, bölge bölge bunlarla yine karşılaşabiliyoruz. Ama günümüzde daha çok büyük pandemi yapabilecek etken, viral etkenler, diğer bir asrın hastalığı, AIDS hastalığı, HIV virüsü. Onun dışında tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle paralel olarak insan ömründe yaşam sürelerinde de artış görülmekte. Bu yaşla ilgili olarak yaş uzadıkça eskiden ortalama 60 yaşında vefat görülürken bir bölgede, şimdi bunlar çevre şartlarının iyileşmesi, tedavi hizmetlerinin iyiliği, tanıların kolaylaşması, bununla paralel tedavi imkanlarının artması gibi durumlarla daha ileriki yaşlara gidebiliyor. Tabii bu da yaşlılık problemlerini getiriyor. Hastanelerde bu problemlerle ilgili yatışlar artıyor. Ha, bir de günümüzde bizleri en çok sıkıntıya sokan hastane enfeksiyonları konusu var. Yani bu tedavi yöntemlerindeki ilerlemeyle birlikte birçok immünsüpresif dediğimiz bağışık sistemimizin baskılanmasını gerektiren tedavi yöntemleri var. Mesela bir organ transplantı olmuş kişi transplant sonrası o nakledilen organın vücut tarafından reddedilmemesi için uzun süreli immün sisteminin baskılanması gerekiyor. Böyle bir baskılayıcı tedavi bizim alana kapı açıyor. Enfeksiyonlara kapı açıyor. Fırsatçı enfeksiyon dediğimiz normalde hastalık yapmayacak mikroorganizmalar hastalık yapar hale geliyor. Bu bakımdan hastane enfeksiyonları da günümüzde önemli bir problem teşkil ediyor. 15-20 yıl önceki enfeksiyon hastalıkları eğitiminde üstünde durulan hastalıklar azalırken bu tip hastaneler yoğun bakım altında hastanelerde uzun süre yatmak durumunda olan insanlarda hastane enfeksiyonu riskleri artıyor. Her tıbbi girişimin yararı kadar yani zararlı olabilecek tabloları söz konusu olabiliyor. İşte damardan girişimler, kateterler, sondalar, damardan beslenmeler bir taraftan hastanın hayatını idame ettirmek için gerekli olan girişimler. Ama her bir giriş uygun şartlarda yapılmaz ve dikkat edilmezse bu fırsatçı enfeksiyon dediğim durumlara yol açabiliyor.
Evet.
Yine bu şeylerden işte bakterilerle ilgili tedavide antibiyotiklerin penisilinle başlayan tedaviye girişi bugün çok sayıda işte her bir antibiyotik grubunda birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon işte bir kuşak kuşak yeni moleküler eklenmesiyle o antibiyotiklerde büyük bir kullanım alanı arttı. Ha, buna niye ihtiyaç duyuldu dersek burada çok enteresan bir şey var. Bu mikroorganizma dediğimiz Allah'ın harika mahlukları. Belki bazen birbirimize kızdığımızda ya da kötülemek amacıyla mikrop diye küçümsediğimiz o mahluklar öyle harika işler yapıyorlar ki o işte binlerce bilim adamının bulduğu antibiyotik molekülüne karşı direnç kazandı diyoruz.
Muazzam akıl gösteriyor.
Yani tabii bunun eğer o mikroorganizmada yani mikroskopta binlerce defa büyüterek gördüğümüz bir canlıda elektron mikroskobunda görüyoruz bazılarını. Yani milyonca defa büyütmüş oluyoruz. Yani böyle bir canlıda böyle bir tedbirin alınabilmesini ona vermek herhalde en büyük akılsızlık ve cahillikti. Ancak bütün ondaki mekanizmaları, ona karşı çalışan molekülleri, antibiyotikler gibi, o antibiyotikler de bir moleküler yapı. Yani bazı kimyasal maddelerin bir kısmı sentez edilmiş organik maddelerden, bir kısmı yine mesela mantar dediğimiz mikroorganizmaların ortama saldığı maddeler, yani yine onlar tarafından üretilen bu maddelerdeki o moleküler yapılarla bu mikroorganizmanın karşılıklı etkileşimi ve burada birisinin kendisine karşı çalışmasının tedbir alması, bunun kendisinin ne aklı ne şuuru olabilir. Yani burada şu bir hakikat görülüyor ki, onu yaratan neyse, kimse, hangi zatsa, öbür onda etki yapan molekülü de yaratan aynısıdır.
Allah inşallah.
Amenna. Yani yaradanları bir. Bu hatta şöyle Kur'an-ı Kerim'de yanlış bilmiyorsam Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Yani hiçbir şey yoktur ki Allah'ı zikretmesin. Şimdi bu ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim'de biz bunu okuyoruz. Ama bize neler anlatıyor? Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ilk emri oku. Okumak nasıl olur? Biz suyu nasıl okuyacağız? Havayı nasıl okuyacağız? Işığı nasıl okuyacağız? Bu kainatı nasıl okuyacağız? Yani ilim emredilmiş, okumak emredilmiş ama bunun nasıl olacağının da yollarını başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberler, din alimleri tarif etmişler. Milyonlarca eserler bırakmışlar. Burada konuyu biraz dağıttım galiba.
Estağfurullah. Buyurun hocam. İlminizden istifade ediyoruz maşallah.
Şimdi işte hiçbir şey yoktur ki Allah'ı zikretmesin. Bildiğimiz en küçük şey işte eskiden atomdu. Şimdi element, atomun çekirdeği protonu, nötronu, hatta son zamanlarda ondan da başka bir parçadan daha bahsediliyor. Ben şimdi şu anda ismini hatırlayamadım. Yani o en ufak zerreye kadar hepsi Yaradan'ını tanıyor.
Maşallah.
Ve onun emriyle hareket ediyor. Onun emriyle hareket etmediğini düşünürsek, o zaman bu harika işleri nasıl beceriyor? Yani bir atomun çekirdeğinin, çekirdekle elektronunun arasında belli bir mesafe koymuş Cenab-ı Hak. Bu mesafeyi değiştirdiğiniz zaman, onu ayırdığınız zaman atom bombası diyoruz. Öyle bir yüksek enerji. Orada Allah'ın izniyle o enerji oraya saklanmış.
Maşallah.
Ve onların terkipleriyle, işte atomların, moleküllerin terkipleriyle, yani değişik değişik birleşmeleriyle işte her türlü canlı ve cansız ortaya çıkmış. Ve bütün bunları işte asırlardır, artık sayısını veremeyeceğim, milyonlarca, milyarlarca diyebiliriz. İnsanlar inceleye inceleye, tetkik ede ede, işte oradan inceledikleriyle ilim sahibi oldukları halde, yani bütün bunların işte kendinden oluyor, tesadüfen oluyor, nizamsız, intizamsız oluyor, gelişi güzel oluyor diye düşünmek en büyük, affedersiniz, ahmaklık.
Evet.
En büyük cehalet. İşte bu şekilde bir mikroorganizmanın vücuda girmesi bir çok yani akıllara hayretlik veren bir işlem. Şimdi tabii biz birçoğunu kağıt üstünde şekille gösteriyorduk eskiden. Tek boyutlu idi. Şimdi imkanlar arttı. Artık onların moleküler biyoloji çıktı. Tanıda da kullanıyoruz. Moleküler biyolojik tanı yöntemleri var. Yani bir canlının işte canlıların en küçük yapı taşı hücre diyoruz. Aslında o sitoloji diye bir ilim doğmuş. Yani canlıların her birisinin hücreleri yani bir ilim gerektiriyor onu incelemek ve onun yaptığı işleri anlamak. Ve o bir mikroskobik gözle göremediğimiz o canlının içinde bir alem var. Nasıl bir mesela bir insan hücresi olsun, bir bakteri hücresi olsun. İçinde enerji santralları var. İçinde yollar var. İçinde fabrikalar var. Enzimler salgılıyorlar, enzimleri imal ediyor, protein imal ediyor. Ve bunlar o kadar o süratle yapılıyor ki, işte emri kün feyekûn'u bilmezse insan, onun bu süratle yapılmasını imkansız görüyor. Ama Cenab-ı Hak bir şeye ol derse olur,
Olur. Evet.
olma derse olmazı imanla idrak ettiği zaman bunun da ne kadar kolaylıkla olabileceğini anlaması kolaylaşıyor.
Maşallah.
Şimdi bu genel ifadelerden sonra isterseniz Türkiye'nin gündeminde yaklaşık 10 yıldır bulunan bir hastalıktan da kısaca bahsedeyim eğer
Tabii.
uygunsa.
Estağfurullah. Buyurun hocam.
Şimdi tabii hastalıklar insanlar için biraz endişe verici, korkutucu olabiliyor. Ama neden korkutucu? İşte bir hastalık sonunda ölüm var. Olabilir. Ölüm de işte bütün aldığı hayattayken aldığı lezzetlerden mahrum olmak. Tabii bütün sevdiklerinden ayrılmak. Daha bunu genişletmek mümkün. Böyle bir sonuca yol açacak bir durumla karşı karşıya kalınca insanlar işte haklı olarak endişe ediyor.
Ama ölümle sonsuz hayatın
Ha,
başlangıcı aslında
işte
yani.
eğer
Son değil, başlangıç aslında inşallah.
imanı varsa bir kişinin yani bu hayat bitmekle bir asıl ebedi devamlı olan bir hayata doğduğumuzu bilemezse bu insanlara çok büyük bir azap oluyor. Yani gerisini ölüm sonrasını bilememek, ölüm sonrasına inanamamak büyük bir endişe şey oluyor. Halbuki bunu bilirse ki bunu o kadar çok örneği var ki yani tekrar dirileceğimizin, haşrolunacağımızın örnekleri sayısız saymakla bitecek gibi değil. En basiti işte Allah nasip etti bahar mevsimine geldik.
Evet.
Şimdi şöyle bir etrafımıza göz atalım. Bütün o dallar, kuru dallar tomurcuklandı. O toprağın altına gömdüğümüz ekinler filizlendi. Bunlar işte bir anda oluveriyor. Bu bahar aylarında o kadar yani işte eğer bunların tesadüfen kendi kendine diye düşünmek çok büyük bir yanlışlık. Çünkü hangi şeyi inceleseniz orada bir ilim var. Onların tabi olduğu kanunlar var. O şeyler kanunlara, o nizamlara uymadan hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Yani, hava rüzgar esiyor. Rüzgar gelişi güzel esiyor gibi düşünülebilir. Hiç de öyle değil. Onun ısı farklılıkları, basınç farklılıklarıyla o hareketlerin olması kanun ve nizam dairesinde. Bu kainat, dünya dönüyor, kainat dönüyor, yıldızlar dönüyor. Ve öyle bir trafik var ki akıl almıyor gibi görünüyor. Ama düşündükçe bunların bir kudret eliyle olduğunun ezel ve ebed sultanı tarafından hareket ettirildiğinin ne kadar kolay ve mümkün olduğunu anlamak mümkün olabiliyor. Şimdi işte biraz evvel okumak da demiştik, kainatı okumak. Kainatı Rabbimiz bize öyle bir ilim şeyi rehberi olarak açmış. Oradan ne okuyabilirsek biz de o kadar ilim sahibi oluyoruz. İşte atom fiziğini inceleye inceleye atom fiziği alimi şeyi oluyor insan. Ne bileyim işte ışıkla ilgili tahsil yapanlar, işte ışıkların çeşitleri, frekansları vesaire vesaire. Yani bütün bu şeyler bir de insana baktığımız zaman insan da kainatın bir nüshası, özeti. Kainatta ne varsa insanda da var. İnsandaki dokular, organlar, hücreler adeta o kainatta gördüğümüz gezegenler, yıldızlar, galaksiler gibi. Yani bunların yani bir özeti, kainatın özeti insanda. Böyle bir kainatın özeti olan insanda işte saymak yani saymaya kalkılsa insanın ömrünün dakikaları saymaya yetmez. 100 trilyon hücremiz var ortalama. Şimdi 1 trilyonun sayılması yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 100, 1000, 200, 1000, 300, 1000, milyon, milyon trilyona vardınız. Yani bunu saymak için zaman tutulsa insanın ömrü yetmez.
Milyar hesabıyla sayabiliyor. İnsanın bütün ömründe sayı sayısı.
Bir milyar, iki milyar, bir trilyon, iki trilyon. Evet. Ama şimdi her birimizde, şu anda dünyada yaklaşık, her an değişiyor çünkü, 7 milyar ya da biraz küsür insan yaşıyor. Her birisinde 100 trilyon ortalama hücre. Ve her birisi mükemmel bir vazife yapıyor. Maşallah. Hiçbirisi vazifesini aksatmıyor. Yani sağlıklı bir insan da bunun sağlıklı kalabilmesi öyle bir mucize ki. Ve sabitlik yok. Devamlı akış var. Öbür dakikaları geçtikçe her bir dakika ve her bir saniyede şu bizim dediğimiz, benim dediğimiz vücutta o kadar hadiseler oluyor ki, işte ilimler, okuduğumuz, tahsil ettiğimiz ilimler ve o ilimlerle ilgili çıkan yayınlar, belgeler onu anlatmaya kâfi gelmiyor. Bir nefes almamız esnasında vücudumuzda tabii sayısal olarak bunları düşündüğünüz zaman ne kadar azametli bir iş olduğunu biraz anlayabiliyorsunuz. Bir milimetre küp de yani litrenin binde biri gibi çok küçük iğne ucu, iğne toplu iğne başı kadar bir hacimde ortalama 5-7 bin, 7 milyon civarında kırmızı kan hücremiz var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir milimetre küpü.
Evet.
Bunun ortalama bir insanda da 5-7 litre kan var. Bunu bununla çarpın. Rakamı artık evet. Söyleyemiyorum. Ve bunlar bir nefes alıp vermede. İşte bir kısmı işte akciğerlerde oksijen alıp karbondioksiti veriyor. Diğer bir kısmı kalp adalesini besliyor. Diğer bir kısmı gözü tabakalarını besliyor, göz hücrelerini besliyor, görme sinirlerini besliyor. Birisi kimi işte işitmeyi şey yapıyor. Her birisi bir saniyelik kesit alsak, her birisinin o bir saniyedeki faaliyetlerini yazmaya, sayısal olarak hesaplamaya kalksak işin içinden çıkamayız. Ama bunlar oluyor. Her birimizde oluyor. ve sağlıklı bir vaziyette oluyor. Dengeli bir vaziyette oluyor.
Sağlıklı.
Yıpranan dokular yapıyor, hücreleri gidiyor, yerine yenisi geliyor. Kan hücrelerimiz ortalama 3-4 ayda bir yenileniyor. Bunların trafiğini kim ayarlıyor? Biz dediğimiz, ben yaptım dediğimiz şeylerin hangisini biz yapıyoruz acaba? Bütün bu trafikte mikroorganizmalarla karşılaşıyoruz. Yani binlerce, milyonlarca çeşidi var. Her birisi bizim düşmanımız. Yani neden? Onun yaşaması bendeki şeyine bağlı, hareketine bağlı. Bana, benim hücreme girecek ki ya da etrafında bulunacak ki o da yaşantısını sürdürecek. Şimdi bu noktada immün sistem devreye giriyor. Bağışık sistemimiz. Bağışık sistemimizi anlatmak yani böyle çok kısa zamanda çok zor ama ben birkaç benim de çok dikkatimi çeken şeye değineceğim. Vücudumuzun bu hücreleri dedik. Hücrelerin her birisinin ayrı bir alem olduğunu söyledik. Yani işte enerji santralleri, protein, enzim fabrikaları var, toksin fabrikası var. Bir kısmı toksin salgılıyor, zehir salgılıyor. Ondan etkili oluyor. Bütün bunların her bir hücredeki vaziyetini, insan gibi de vücudumuzdaki hücrelerin vaziyetini düşünün. Bütün bunlardaki bu hareketlerin, bu bahsettiğimiz protein dedik, enzim dedik, bunların da bir moleküler yapı olduğunu düşünün. Rabbimiz her birisine bir mahsus kalıp yapmış. Yani şimdi işte bir amino asit dediğimiz zaman bir protein molekülünün içinde o amino asitlerin tipine göre her birinin uzayda bir şekli var. Yani basit bir şey değil bu. Kalıp, yani ona mahsus bir kalıp. O proteine mahsus bir kalıp. Çünkü öyle olduğunu nasıl anlıyoruz? Ha işte onun incelediğimiz zaman, elektroforez yaptığımız zaman, kimyasal ortamda elektriksel aktiviteyle bu molekülleri hareket ettirip ortaya bir görüntü çıktığı zaman diyoruz ki ha bu proteinmiş, bu maddeymiş, işte bu DNA'ymış, bu RNA'nın bu kimliği varmış, bu şu mikroorganizmanın kimliğini taşıyor. Adeta Cenab-ı Hak her bir molekülüne, her bir zerresine, her bir hücreye, her bir canlıya ne söylersek söyleyelim, her birisine birer vahdet mührü. Bunların yaradanı benim ve tekim diyor.
Maşallah.
Ve bunu işte bizim de okuyor olmamız gerekiyor. Çünkü bize bir düşünme vermiş Cenab-ı Hak. Aklımız var. Ve beynimizin çok azından istifade ettiğimiz söyleniyor. Yani beynimizin gücünün yanlış bilmiyorsam %7 dedi, %7'sinden istifade ettiğimizi söylüyor bazı çalışmalar. Aynı şekilde enerji noktasında da mesela güneş enerjisini de çok azından istifade ediyoruz. Ha bize verilen bu düşünme, akletme ile eğer tam yerinde sarf edebilsek pek çok daha yaşantımızı kolaylaştıracak imkanlara sahip olabiliriz. Evet, demin işte her bir hücrede bu şekilde moleküler yapılardan bahsettik. Yani şimdi bir mikroorganizmanın bir vücutta girişi meselesi var ki yine çok hayranlık veriyor. İsterseniz onunla ilgili bir görüntü var.
Evet.
Ben bilmiyorum, ekranda da
görüyoruz, evet.
Görünüyor. Açıldı. Evet. Bakın ben bunun sesini kapatayım. Şimdi şuradaki görüntüye bakın. Bir uzay gemisi. ve işte uzantıları var. Burası Bir bağırsağın, ince bağırsağın çok ufak bir bölümü, mikroskobik bir bölüm. Ve bu mikroorganizmada da Escherichia coli dediğimiz bir bakteri. Şimdi işte bu bir aslında tek bir hücre ama bir bakteri hücresi ama bir alem. Bunun sadece tabii şimdi dışını görüyoruz, bir de içi var. Şimdi burada işte bir şeye bağırsak duvarına, epiteline nasıl yapıştığını ve bu yapışma sonrasında alışveriş başlaması, bu bakteriden bazı maddelerin o etkiyi yapması, buna karşı işte o alanda bakterinin şey yapıldığı beslenmesi sağlanıyor ve o bölünerek çoğalmaya başlıyor. Şimdi şu şekilde alışverişler var. Tabii bunlar çok basit de indirilmiş şematik görüntüler. Bunu bir de tümüyle içinden görüyor gibi düşünülse ne kadar büyük bir iş olduğu. Adeta bir uzay gemisinin uzay gemisinden ayrılmış bir diyelim aracın tekrar girişi nasıl işte bu Yıldız Savaş filmlerinde falan gösteriyorsa onlardan çok daha harika bir şekilde her birisi şey yapıyor. Öyle alışveriş yapıyor. Bir bakterinin ya da bir virüsün bir hücreye girişi ile ilgili ya da bunu oraya tutunmasıyla ilgili çok mükemmel işler dönüyor. Çok mükemmel hareketler oluyor. Ve çok enteresan tarafı her şeyin böyle karşılaştığı zaman tutunabilmesi için reseptör dediğimiz yani bir alıcı şeyi var tarafı vücuttaki hücrenin. Öbürü de adeta kilit, anahtar. Bu anahtar bu kilide girerek iş başlıyor. Eğer bu uygunluk yoksa o orada tutunamıyor. Yani işte bir kısım mikroorganizmalar solunum yolunda hastalık yapmaya yerleşerek. Kimi bağırsakta, kimi sinir dokusunda, kimisi orada, kimisi burada. Ama nerede olursa olsun gelişi güzel bir şey yok. Yani adeta anahtar ve kilit var. Kilidi yapan kimse şeyi de yapan o. Yuvayı yapan kimse anahtarı
Aynı
da
akıl,
yapan.
evet.
Aynısı olmasa bunların böyle çalışması mümkün değil. İşte immün sistem demiştim. İmmün sistemin harikalığı burada. Vücudumuzda her bir hücreyi tanıyor. Her bir hücrenin antijenik yapı dediğimiz şeyini tanıyor. Ve bunun dışında bir şey geldiği zaman bu benden değil diyor. Bu benim antijenlerime benzemiyor. Ha, ben bununla mücadele etmem lazım. Şimdi bu nasıl bir stratejidir? Yani düşünün böyle bir immün sistemimiz böyle bir strateji uyguluyor. İşte bunu kimi zaman makrofaj dediğimiz kendisi böyle 10-15 mikron büyüklüğünde bakteriler onlara göre işte 2-3 mikrondan 5 mikron, 6 mikrona kadar değişiyor. Onları yakalıyor, tutuyor, içine alıyor, parçalıyor, öldürüyor. Ha bunu bazen içine aldığı bazı hastalıklarda, mesela bir brucellozda hücreye içine aldığı halde onu öldüremiyor. O orada çoğalmaya başlıyor hücre içinde. O çoğalarak o şekilde bir hastalık yapabiliyor. Yani işte bütün bunlarda karşılıklı bir şey var. Anahtar ve kilit mekanizması var. Ama ben belki çok basit olarak diyorum ama bu anahtar ve kilitlerin sayısı çok harika. Nasıl? 100 trilyon hücremiz var dedik ortalama. Her birisinin antijenik yapısı var. İmmün sistemimiz bunları tanıyor diyoruz. Tanıyor dediğimiz hücreler özel hücreler, T hücreleri. Şimdi bu T hücreleri timus dediğimiz bir organımız var. Bu immün sistemin en önemli organlarından birisi. Bu hücreler, T hücreleri eğitimden geçiyor. Öyle tabir ediyorlar. Timus Üniversitesi diye yabancı kaynakta böyle bir ifade var. Timus Üniversitesi'nden eğitimden geçiyor ve bellek hücre oluyor. Yani akıllı hücre oluyor. Neye karşı akıllı? Kendi antijenlerini biliyor. Onlara tepki vermiyor. Başka antijenlere, yabancılara tepki veren hücre haline geliyor. Şimdi bu hücrelerin vücutta milyonlarcası var. Bir hastalıkla etkeniyle karşılaştı. Onu işte bir makrofaj yakaladı. Getiriyor, buraya tanıtıyor. Antijen takdim eden hücre diyor. O şeye de, makrofaja da. Onu diyor ki bu antijenleri bunun şeyi bu. O da tanıyor onu ve ondan sonra başlıyor o şeyler. Kimisi direkt etkili, öldürücü etki yapıyor. Kimisi de plazma hücreleri var. Bunlar da ona karşı duyarlı hale geliyor. Ve antikor dediğimiz maddeyi yapıyor. Yani o antijeni bağlayan ve zararsız hale getiren, gelmesini kapı açan maddeyi yapıyor. Bu şekilde bir mekanizma mükemmel bir şekilde çalışıyor. İşte bazı hastalıklarla karşılaşıyoruz, etkenlerle. Hastalanıyoruz. Sonra da işte Allah'ın izniyle iyileşiyoruz. Ha, bununla karşılaştığınız mı işte vücutta kanda dolaşan antikorlara testlerle bakarak ELISA testleriyle işte falanca mikroorganizmanın antijeni var mı ya da buna karşı vücut buna antikor yapmış mı hangi dönemde olduğu ile ilgili olarak enfeksiyonun dönemine bağlı olarak işte bazı erken döneminde antijenini tespit ediyorsunuz, tanıyı koyuyorsunuz. Şu mikroorganizma bu tabloyu yapmış diyorsunuz. Bir taraftan da antikoruna bakıyorsunuz. Karşılaşmış ve cevap olmuş. İmmün sistem buna cevap vermiş. Karşılaşmış bununla diye karar veriyorsunuz. Bu antikorların da tipleri var. Erken dönemde olup belli bir süre kalıp sonra kaybolanları var. Bir de hayat boyu kalanları var. Örneğin işte bir hepatit B virüsü. Siz bir B virüsüyle karşılaşıp karşılaşmadığınızı bugün en fazla kullanıldığı için ona örnek veriyorum. Bir kan bağışı yaptınız. O kan bağışındaki kanınızın kullanılabilmesi için bu tip şeylerle karşılaşıp karşılaşmadığınıza ve ne durumda olduğunuza bakılarak karar veriliyor onun kullanımına. İşte bir hepatit B virüsünün antijeni ile karşılaşılmış, antijenini tespit ediyorsunuz, antikoru yoksa yeni karşılaşmış diyorsunuz. Antijeni yok, antikoru varsa tamam, karşılaşmış, bitmiş diyorsunuz. Ha, bu mikroorganizmayla karşılaşmadan da bu antikor cevabı olabilir. Nasıl? Aşı ile oluyor. Siz o mikrobun hastalık yapıcı özelliğini kaldırarak, işte zayıflatarak ya da ölü bakteri aşıları var, toksin aşıları var vesaire. O maddeyi haricen verip ona karşı immün sistemi çalıştırıp antikor yapan bellek hücreler de oluşturup ne zaman karşılaşsa onunla hemen tedbirini alıyor ve hastalanmadan o karşılaşmayı zararsız atlatabiliyor. Ha böyle işte bu olmamışsa, bağışıklık sağlanmamışsa, sağlanamamışsa işte hastalık seyrini gösteriyor. Tabii çok geniş bir konu olduğu için biraz dağıttım galiba. Ama
Estağfurullah.
tedavi etmekten çok işte önlemek de çok önemli diye bahsetmiştim. Tedavi edici hekimlik masraflı ve hayatı da tehdit eden yönleri var. Ama koruyucu hekimlik hastalanmadan o enfeksiyon hastalıkları için tabii söylüyoruz. Birçok etkenin aşısı var. Bu aşı uygulamalarıyla o hastalıkları önlemek ya da hafif atlatmak tarzında bir fayda temin etmek söz konusu. Ama işte mesela HIV'e karşı aşı çalışması var ama başarılı bir aşı hala yok. Sıtmaya karşı plazmodyumların yol açtığı sıtma hastalığına karşı aşı çalışması var ama tam etki sağlanamıyor. Biraz evvel bahsettiğim Kırım Konga kanamalı ateşi, o da bir viral hastalık. Onda da aynı şekilde aşı çalışması var ama tam etkili bir aşısı yok. Aşısı çalışması olup da tam sonuç elde edilememişler olduğu gibi hiç aşı hazırlanamayanlar var. Ya da hala da bilmediğimiz canlılar var. Yani bunları işte gün geçtikçe yeni teknolojilerle imkanlar arttıkça belki farkına varacağız. Çünkü şeyde teknolojiye paralel tanı yöntemleri de süratle gelişiyor. 20-30 sene önce bir manyetik rezonans görüntüleme tekniği yokken birçok hastalığı farkına varamıyorduk, tanı koyamıyorduk. Ama bu 30 sene ya da daha eskiye de dayanıyor olabilir. Buna benzer görüntüleme tekniklerinde çok ilerlemeler var. Serolojik dediğimiz yani kan örneklerinin alınıp bunların çalışıldığı yöntemler var. Tabii sadece kan örneği değil, beyin omurilik sıvısı, idrar, dışkı, balgam vesaire. Bunlardaki gelişmeler, tanı yöntemlerinin kolaylaşması bizi hem daha erken tanı koyma imkanını sağlıyor, hem de işte daha önce farkına varmadığımız birçok etkeni de bu arada bu şekilde yeni tanımlamış olabiliyoruz. Çünkü mesela HIV'in bu AIDS etkeninin şeyi de 1800 şey pardon 1970-80 tarihlerine tekabül ediyor. İlk defa
Evet.
tanısı. Ama bu mikroorganizma, bu virüs daha önce de vardı belki. Ama biz bir tanımıyorduk. Bilmiyorduk. Bu harika, hepsinin işte neresinden baksanız mutlaka harika olduğunu görüyorsunuz. Ve hepsinin Allah'ın emri dairesinde bütün bu işlerin cereyan ettiğini düşündüğünüz zaman işte hastalık endişesi de azalıyor. Neden? Derdi veren kimse, dermanını da verecek o deyip onun Şafii ismini sığınıyoruz.
O da bir hayır üzere, hastalık da bir hayır üzere
İşte
veriliyor.
onu yönüyle baktığımız zaman yani iman gözüyle baktığımız zaman hastalık aslında müminin sevineceği bir husus. Yani hastalığa nasıl sevinilir belki denilebilir. Şundan sevinilir. Sağlıklıyken bütün bu nimetlere şükrümüz az. Onun şükrünü eda etmekten aciziz. Hastalık da bir dakikası sağlıklı belki bir günümüzde ki kazanabileceğimiz sevabı bize kazandırıyor.
İnşallah.
Bir işte hastanın ateşten titremesi günahlarının dökülmesine sebep oluyor. Ahiret kazancı noktasında, sevap kazancı noktasına baktığınız zaman öyle bir Cenab-ı Hak imkan veriyor ki hasta kuluna yeter ki o ona sığınsın, o hale sabretsin.
Tabii peygamberlere hastalık
Ha,
veriyor Allah. Hazreti Eyüp var
yani en
mesela, değil mi,
büyük
inşallah?
sınavları
Evet.
onlar geçirmişler. Eyüp Aleyhisselam söylediğiniz gibi yıllarca yara bere içinde şey yapmış, şikayetçi olmamış. Ta ki işte diline varınca şükrümü yapamıyorum ya Rabbi diye o zaman şeyde niyazda bulunmuş. Hani benden bu derdi kaldır diye.
Sabır istiyor Allah. Yani güzel sevinerek Allah'tan olduğunu bilerek tefekkür etmek,
işte,
boyun eğmek.
Bu da bu dünya imtihanının sorularından bir kısmı.
Pardon. Şey deneyelim mi hocam? Mesela ateş önemli bir belirti. Bir ateş olduğu zaman ne yapılması gerekiyor? Mesela sebebi belli olmayan ateşler var. Sebebi belli olan ateşler var. Nasıl araştırılıp nasıl teşhis konulması gerekiyor? Sebebi belli olmayan ateşlerde neler yapılması gerekiyor?
Şimdi ateş konusu da çok geniş bir konu. Bir defa vücutta ateş vücudun bir savunma mekanizması. Ateş yükseldiği zaman ateşin yükselmesi için vücutta beyinde bir termoregülasyon merkezimiz var. Hipotalamus dediğimiz bölgede ısı şeyini düzenlemesini yapan bir merkez var. Bu merkez devamlı kan dolaşımıyla şey yapıyor, alarm alacak özellikle. Eğer vücudun ısısını artırmasında bir iç mekanizmaları var, bir de dıştan gelen bu ateşin yükselmesine yol açan maddeler var. Endojen ve eksojen, pirojen tabir ediyoruz. Bu eksojen, pirojen dediğimiz dıştan gelen ateşin yükselmesine sebep olan maddeler, bu mikroorganizmaların kendileri ya da salgıladıkları maddeler ya da onların yıkım ürünleri olabiliyor. Endojenler de bunlarla mikroorganizmanın karşılaşma sonucunda vücudun müdafaa hücrelerinin salgıladığı maddeler var. Bu yine immün sistemi salgıladığı maddeler var. Ya da vücutta o mikroorganizmanın etkisiyle harabiyet sonucu açığa çıkan maddeler var. Bütün bunların işte yine harika bir şekilde çalışmasıyla ateş yükseliyor. Sebebi savunma dedik. Belli bir ısıda işte 38-40 derece civarında o mikroorganizmalar, onun yükselmesine yol açan mikroorganizmanın çoğalması duruyor. Çünkü onlar da belli ısılarda hayatiyetlerini devam ettiriyorlar. Bu şekilde bir aslında savunma yönü var. Ama bir taraftan da fazla enerji harcamasına yol açıyor. İnsanın terlemesiyle o ısıyı düşürmek için termoregülasyon merkezi bu sefer ısıyı azaltma mekanizmalarını devreye sokuyor. İşte damarlar genişliyor, işte dile şey yapıyor. O yüzden mesela kızarır, pembeleşir ısısı artınca insan ya da koştuğunda da aynı şeyler olur. O damar genişlemesiyle yüzeyden ısı kaybı, radyasyonla alışveriş başlıyor. Ya da işte terleme de ısıyı azaltan bir mekanizma. O her bir ter damlasının oluşması esnasında vücuttan belli bir kalori uzaklaştırarak vücut ısısı düşürülmeye çalışılıyor. Şimdi bu sağlıklı bir şekilde işleyebildiği gibi, yani bu eğer çok yükselmemişse ısı, ateşe aslında müdahale gerekmiyor. Çünkü bir savunma mekanizması. Ama zaten siz müdahaleyi ateş için değil de mikroorganizmanın cinsine göre belirleyebilmişseniz, ona yönelik işte antibiyotik ya da antiviral ya da antimikotik, yani mantarlara karşı, virüslere karşı, bakterilere karşı o ilaçlarımızı başlamış oluyoruz. Bu arada bir de antipiretik dediğimiz, yani ateşi düşüren ilaçlarımız var. Bu ilaçların kullanımı yalnız dikkat gerektiriyor. Çünkü fazla birden düşmesi de zararlı olabiliyor. Bazen o kullandığımız ilaçların kendisi vücuda işte ya alerji yapıyor ya başka zararlar verebiliyor. Bazen eğer 38,5'u geçiyorsa, 39-40'sa özellikle çocuklarda, bunun da bu yüksek ısıya sinir hücrelerinin dayanıklılığı az. Konvülsiyon dediğimiz çocuklarda, febril konvülsiyon dediğimiz tablolar yol açabiliyor. Bu erişkinlerde de olabilir tabii. Ama daha çok çocuklarda karşılaşılır. Bu tabloya yol açmamak için biraz ıslak pansumanlar tavsiye edilir. İşte büyük kan damarlarının yüzeyel oldukları, işte kasık, koltuk altı bölgelerine ıslak bezlerle soğutma yapılabilir. Ya da çocuklarda bu şeyi çok daha hızlı düşürebilmek için ya da bir güneş çarpması, ısı çarpmasındaki yüksekliği hızla tedavi için bazen buzlu küvete sokmak bile gerekebilir. Bu şekilde haricen uygulamalarla, fiziki uygulamalarla ateşin düşmesine yardımcı olunabilir. Gerektiğinde de ilaçlarla yardımcı olmak gerekir. Ama kişilerin gelişi güzel, kendi başlarına uygulamaları çok doğru olmaz. Yine de bir 2 günü geçen ve 38,5 geçen ateşlerde bir hekimin gözetiminde olmalarında yarar var derim.
Ne araştırmalar yapılıyor ateşin sebebini bulmak için? Neler
Ha,
yapılması
şimdi
gerekir?
sebebi bilinmeyen ateş dediniz. Ben genel ateşten bahsettim. Şimdi sebebi bilinmeyen ateş çok geniş bir hastalık şeyi var. Portföyü diyeceğim yanlış da oldu galiba ama geniş bir hastalıklar şeyi
Grubu.
grubu. Burada yine burada sebebi bilinmeyen ateşlerin enfeksiyöz etkenlerle olanı var. Enfeksiyöz olmayan sebeplerle olanı var. Enfeksiyöz etkenlerden bu şekilde sebebi bilinmeyen ateş etiyolojisinde bazen HIV, bazen tüberküloz, bazen bakteri enfeksiyonları, bazen mantar enfeksiyonları. Mesela yüzeyel mantar enfeksiyonları tanımak bir parça kolay. Yüzeydeki ciltteki değişiklikten, tırnakta ve ciltteki. Ama derin mantar enfeksiyonları, mantar enfeksiyonlarının tanısı biraz daha zor olabiliyor. Bu şekilde zaten sebebi bilinmeyen ateş demek için 3 haftalık tetkik yapılır. İşte serolojik tetkikler yaparsınız, kan alır kültürünü yaparsınız, idrarına bakarsınız, gaytasına bakarsınız, balgamına bakarsınız, radyolojik incelemeler yaparsınız, gerekirse biyopsiler yaparsınız. Biyopsilerle patolojik olarak aldığınız örnek mikroskopik incelemelerle oradaki o biyopsi aldığınız dokunun normal yapısının dışında bir şey var mı yok mu görmek suretiyle şey yapabilirsiniz. Bu şekilde incelemeler yapıldığı halde adı konamıyorsa buna sebebi bilinmeyen ateş deniliyor. Bir kısım dediğim gibi bazen bu 2-3 hafta sonunda bir etkeni yakalama şansınız olabiliyor. Ha, bu bundan oluyormuş diyebiliyorsunuz. Ama bir de enfeksiyon dışı sebepler de var. Bir kısmı tümöral hastalıklarda görülebiliyor bunlar. İncelerken bakıyorsunuz aslında bir vücutta malignite var. Herhangi bir dokunun şeyi var. O malin çoğalma esnasında yani işte kanser dokusunun hücre harabiyetleriyle açığa çıkan maddeleri ateşi yükseltmiş oluyor. Geniş bir grup da bağ doku hastalıkları ki bunlar işte immün sistemimiz vücudun yapı taşlarını tanıyor demiştik. Bu tanımada defekler var. Yani yanlış tepkimeler var. Kendi kas hücresine, kendi sidir hücresine, kendi kalp kası hücresine, kendi kiriş hücresine vesaire vücuttaki birçok dokuyu aklınıza getirebilirsiniz. Bunlara karşı vücutta immün sistem yabancı gibi algılamaya başlıyor bunları. Yabancı gibi algılayınca da ona karşı otoantikor dediğimiz antikor cevabı oluşturuyor. İşte o otoantikorlar kendi dokusunda antijen yapısıyla birleştiği zaman hücre harabiyetleri ve İşte bu Bağdokul da çok genelde görüldüğü için Bağdoku hastalıkları ortaya çıkabiliyor. İşte bunlar da sebebi bilinmeyen ateşler ya da vaskülit tabir ediyoruz. Mesela damar endoteline
Evet.
karşı bu şekilde oluyor, reaksiyon oluyor ve damarlar iltihaplanıyor. Ama bu mikrobik iltihaplanma değil. Bu antijen yanlış antikor cevabına bağlı oradaki hücre harabiyetleri ve oraya işte bu hücre harabiyeti ile ilgili diğer kan hücrelerinin savunma hücrelerine gelmesiyle enflamasyon tabir ettiğimiz tablo oluşuyor ve bu bir vaskülit şeklinde tezahür ediyor. Bu tip şeyler, tablolar sebebi bilinmeyen ateş olarak değerlendirilebiliyor.
Hocam evet. Buyurun hocam. Pardon.
Benim şimdilik aklıma gelenler bunlar da başka siz sormak istediğiniz varsa.
Evet. Çok daha var da süremizin de sonuna geldik hocam.
Evet.
İnşallah sizi tekrar ağırlarız. O
Nasipse
zaman daha
olur.
çünkü bakteri hastalıkları, virüs hastalıkları, diğer hastalıklar çok geniş.
Öyle,
Enfeksiyon
öyle.
hastalıkları.
Yani insanı ele aldığınız zaman anlat anlat bitmiyor.
Evet. Tabi Allah'ın yaratma mucizesi,
Allah'ın
sanatı.
eseri.
Evet.
Biz hepimiz Allah'ın sanat eseriyiz ve kainatta eşrefi mahlukatız. Allah bize böyle bir makam vermiş. Yani bundan ne
Maşallah.
kadar buna şükretsek az. Ne demek ki yani yaratılmışların en üstünü yüz. Nereden geliyor bu üstünlük? Bizi kendisini tanıma imkanı vermiş. Tanıyabilme kapasitesi vermiş, özelliği vermiş ve isimlerinin hepsinin tecelligahı etmiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri bizde her bir yönüyle tecelli ediyor. Bizde Musavvir ismi tecelli ediyor, Müdebbir ismi tecelli ediyor, yanlış da ifade etmeyeyim, Rahmaniyeti tecelli ediyor, Rahimiyeti tecelli ediyor. Yani ne kadar Esma-i Hüsna varsa onların tecellisi bizde var. Bu yönüyle ne kadar Rabbimize şükretsek az. Böyle bir tecelligahta yine onun emriyle işte bir mikroorganizma gelmiş hastalık yapmış baş göz üstü. Evet.
Maşallah, evet. Programımızın sonuna geldik. Allah razı olsun. Hakikaten anlattıklarınız
Cümlemizden.
çok önemli. Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Tesadüfen hiçbir şeyin olamayacağını, tek bir protein dahi tesadüfen olamıyor.
Hiçbir
Bilimsel bir
şey,
gerçek bu.
hiçbir şey.
Her şey Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Bakterileri, virüsleri yaratan da Allah.
Amin.
İnsanı yaratan da Allah. İnsanın bağışıklık sistemini yaratan da
Ya,
Allah. Allah hastalığa kazan dediği zaman hastalık oluyor, ölüm gerçekleşiyor. Allah İnsanın bağışıklık sistemine kazan ol emrini verdiği zaman da şifa alıyor inşallah. Şifa da Allah'tan.
evet.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben
İnşallah
teşekkür
tekrar
ederim.
ağırlayacağız sizi. Daha
İnşallah.
kalan konuları konuşacağız.
Nasipse.
Bugün de bir programımızın sonuna geldik inşallah. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Hastanesi eski başhekimlerinden Profesör Pekcan
Ali
Demiröz,
Pekcan.
Ali Pekcan Demiröz hocamızın ilminden istifade ettik. Çok teşekkür
Estağfurullah.
ediyoruz. Ankara'dan geldiler kendileri. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Haftaya yeni bir konukla beraber olmak üzere. İyi akşamlar.